Bu haftanın vaazı, dört canavarı yenen insanoğlu. Daniel bölüm 7.
Evet, Allah'ın sözüne hoş geldiniz. Bugün Daniel kitabına devam edeceğiz. Ve kim Allah'ın sözünü severse, onlar için bugün çok heyecanlı, çok enteresno, ya gerçekten çok da önemli bir konu var. Daniel bildiğiniz gibi İsa'dan belki 560 senelerinde görev yaptı ve İsa Mesih'in gelişini bunca seneden önce gördü. Rab o adama öyle bir anlayış verdi, öyle bir bilgi verdi, hani şaşıyoruz. Ve buna bakarken gerçekten anlıyoruz, kitabımız doğrudur ve daha doğrusu Allah'ımız doğrudur. Yalan değildir. Başka hiçbir yerde böyle büyük peygamberlik sözleri bulamazsın. Evet, dediğimiz gibi Daniel kitabına devam edeceğiz. Bugünkü konumuz Daniel 7. bölüm. Ve mahsustan daha önce daha fazla action olan bölümleri okuduk, değil mi? Orada gerçekten bir şeyler oluyor ve onun için özellikle çocuk derslerine uygundur. Ve kızanlarımıza bunları anlattırıyoruz. Ama bu da büyük bir tema var. Tema neydi? Yahudiler artık yabancı bir devlette yaşıyorlar. Ve artık bilmiyorlar nasıl tutsunlar kendileri, nasıl davransınlar. Çünkü onların tapınağı yıkıldı. Artık herkes Yahve, Yahve yani diye bağırmıyor. Rab, Rab diye bağırmıyor. Rab bütün tanrıların arasında tek bir tanrı dağıdır. Nasıl yabancı bir devlette kendi inancını ayakta tutsunlar. Ve bu temada Daniel kitabı durmadaka hem bu action bölümlerinde ders veriyor, hem de büyük bir soru daha var. Daniel ve öbür Yahudiler sorar da, Rab ne zamana kadar? Ne zamana kadar izin veriyorsun bu yabancı güçler, yabancı krallar, yabancı imparatorlar bizi essinler? Evet, geçen hafta ikinci bölümde Nebukadnezar'ın bir rüyasını gördük. Bu dediğimiz gibi Daniel daha genç iken oldu. Rab bu putperest adama konuştu. Bu putperest adamı bir peygamber gibi kullandı ve geleceğini ona bildirdi. Ve hatırlıyorsunuz adam ne gördü rüyasında? Tek bir heykel, değil mi? Ve bunun üzerinde ama dört tane parça var idi. Dört tane ayrı metaldan yapılmış bir tek heykel gördü. Tabii heykel şanlı bir şey, değil mi? Güzel bir şey. Ve dedi ki o dört metal neydi? Kafası altından neydi? Değil mi? Omuzları ve göğsü hani gümüşten idi. Beli ve bacakları tunçtan yani bakırdan idi ve artık ayakları demirden idi. Ve biz bunu açıkladık. Bu metallar arka arkaya gelen, tarih içinde yer alan imparatorluklar, krallıklardır. Birincisi Daniel'in zamanındaki Babil krallığı, ikincisi Medler ve İranlılar, iki halk birlikte bir krallık oluşturdular. Üçüncüsü Grekler ve dördüncüsü artık Romalılar. Niçin bu temaları okuyacağız? Hani böyle bir istorya, böyle bir tarih dersi bize ne fayda getirecek diyeceğiniz. Yeryüzünde o kadar krallıklar geldi geçti, biz niçin bunları okuyalım? Ama iş bu bileniye orada bitmiyor. Kral Nebukadnezar daha başka bir şey gördü. Çünkü sonra hatırlarsınız bir taş diyor. Bir taş çıktı bir Balkan'dan, el değmemiş yani kendiliğinden sanki çıktı bir taş. Ve bu taş bu kocaman heykeli ayaklarından vurdu. Ve daha vurduğu gibi bütün hepsi paramparça oldu, toz oldular. Hatta rüzgar onları üfürdü, yok etti. Ondan sonra bu kaya büyümeye başladı. Ve kocaman bir Balkan oldu diyor. Bakın bir kayadan bir Balkan olabilir mi? Yani bu da işte Allah'ın işini görüyoruz. Çünkü dedi ki açıklamasında Daniel diyor ki bu dördüncü krallığın zamanında yani Romalıların zamanında göklerin tanrısı bizim Allah'ımız, bizim küçücük Yahudilerin yani o kadar hor gördüğünüz bir halk, bizim Allah'ımız bu yeryüzünde bir krallık kuracak. Ve bu krallık diyor sonsuza kadar sürecek ve bunun sonu olmayacak. Güzel. Bu geçen haftaydı Daniel 2. bölümde. Bugün okuyacağız 7. bölüm. Ve 7. bölüm sanki aynı olayın tekrarını anlattırıyor. Aynı olayı bir daha anlattırıyor. Ama bir fark var. Daha büyük detayları veriyor. Şimdi anladık, dört tane imparatorluk gelecek. Ondan sonra Rab kendi krallığını kuracak. Ama bunun detaylarını bilmiyoruz. Ne zaman, nasıl? Ve şimdi Daniel daha detaylı olarak bunu anlatacak. Evet, okuyorum. Daniel 7. bölüm ayet 1. Babil kralı Belşazar'ın krallığın birinci yılında Daniel yatağında yatarken bir düş ve görümler gördü. Sonra düşünün yani bilinenin özetini yazdı. Artık son olay Daniel 6. bölüm neydi? Daniel aslan çukurunda. O artık Daniel iyice yaşlıyken belki 90 yaşındaydı. Çok yaşlı bir dede olarak bu olay oldu. Şimdi biz zamanca geri gidiyoruz. Ne diyor? Kral Belşazar'ın birinci yılında. Kral Belşazar o kral idi. Hani Rab ona duvarda bir yazı gönderdi. Bir el yazdı ya. Menehmede teker ifarsen. Değil mi? Ve böylelikle görüyoruz bu kral ne kadar daha önce yaşadı. Biz zamanca şimdi 20 sene geri gidiyoruz. Demek bu da 7. bölüm 6. bölümün arkasında gelmiyor. Bu da tematik için o bir sıra var. Evet. Rab burada şimdi Daniel'in kendisine bir rüya verdi. Değil kral Nebukadnezar. Değil de kral Belşazar'a. Hani duvara yazdı. Hayır. Şimdi burada Rab kendisi Daniel'i bir bedeniye görüyor. Konuşmaya başlıyor. Açık açık. Daniel şimdi anlattırıyor nasıl bir rüya görmüş. Gece bir görümde göğün dört rüzgarının büyük denize saldırdığını gördüm. Büyük deniz Akdeniz'di. Ve Akdeniz'de diyor şimdi rüzgar üfürüyor ve büyük dalgalar çıkıyor. Deniz. Rüya böyle başlıyor. Deniz her zaman insanlık için bir semboldür. İnsanlık gösteriyor. Bütün insaniyeti. Deniz ne kadar büyük ise insanlar da o kadar kalabalık. Sanki sonu yok değil mi? Ve sen yeryüzünde bütün insanları düşünürsen yeryüzünde daha kadar 7 milyar insan yaşıyor. Düşünebiliyor musunuz? 7 milyar nedir? Bulgaristan'da bunu pek anlamıyoruz. Burada az insan yaşıyor. Kalabalık yok. Ama git bakalım daha büyük kalabalık. Git Hindistan'a. Oradaki kalabalık. Çin'e git. Kıtaya git. Tamam mı? Ve oradaki kalabalıkları gör. O zaman diyeceksin ki sanki insan da bir deniz. Ve aynısını Daniel görüyor şu anda. Deniz ne kadar büyük ise insanlık da o kadar kalabalık. Sanki hiç kenarı yok. Hem de deniz hiç durmuyor. Hep hareket ediyor değil mi? Gidersiniz Burgas'a. Görürsünüz orada Karadeniz'i. Bir de bakın. Hiç durmuyor. Hep dalgalar gelip geliyor. Gelip geliyor. Kalkıp iniyor. Tamam mı? Ve çok nara var. Deniz kıyısında duran bir kişiyi denizden hep çıkan parçaları buluyor. Hep bir şey çıkıyor. Ya bir botuş ya da bir tahta ya da bir plastik bir şey. Hep bir şey çıkıyor denizden. Sanki deniz bütün bokluklarını ona doğru kusuyor. Yani Yahudilerde böyle bir anlayış var. Deniz deyince sanki pis bir şey. Yani sanki Allah'a karşı bir şey. Bütün pisliklerini atıyor. Yani köyüye. Evet deniz de hiç böyle durmuyor. İnsanlık da aynı. Bir kral kalkıp komşu devletlerini alt ediyor. Ondan sonra aynı kral düşüyor. Ve başka bir kral çıkıyor. Başka bir devlet çıkıyor. Daha önce güçlü olan devleti onları yeniyor. Ve arka arkaya böyle gidiyor. Değil mi? Avrupa tarihine bakarsanız bunu çok güzel görüyoruz. Sanki hiç bir yani bir logika yok. Bir sıra yok. Hani insan bakıyor bir anlayış çıkarsın ama hiçbir logika yok. Değil mi? Evet ama şimdi büyük haber var. Daniel kitabı 7. bölüm bize gösteriyor ki hayır öyle değil. Sana öyle geliyor. İnsanlar öyledir. Krallar kalkıp iniyorlar. Devletler birbirlerine yeniyorlar. Sırasız, logikasız ama öyle değil. Çünkü diyor rüzgar denizi karıştırdı. Rüzgar bu da tabii ki Allah'tan gelen bir harekettir. Allah'ın kendisi denizi karıştırıyor. Allah'ın kendisi tarihi çiziyor. Allah'ın kendisi sebeptir bir devlet kalksın ya da insin. Allah'ın kendisi öyle veriyor bir kral yani daha güçlü olsun ya da düşsün. Daniel'e bu da çok büyük bir haber. Demek ki bizi öyle sırasız geliyor ama öyle değil. Gökten rüzgar yani Allah'ın ruhu bu yeryüzündeki tarihi, historiayı yönetiyor. Ama iş burada buraya kadar değil. Şimdi bu olayın içinde bir hareket görüyoruz. Evet. Ve şimdi Daniel görüyor. Bakın denizden diyor birbirinden farklı dört büyük yaratık çıktı. Denizden birbirinden farklı dört büyük yaratık çıktı. Hatta yaratık yerine canavar diyebiliriz ve daha yerinde oluyor. Ve sonra göreceğiz bunlar nasıl. Evet. Dört tane yaratık, dört tane canavar diyoruz. Bunlar vahşi hayvanlar. Korkunç yaratıklar. Hiç başkalarla anlaşamıyorlar. Yırtıcı, yok edici hayvanlar. Daniel şimdi sırayla onları görüyor. Nasıl bunlar çıkıyor arka arkaya. Evet. Ve bunlar sembolik olarak hepsi birer krallık, birer imparatorluk gösteriyor. Nasıl? İkinci bölümde bu metallar, değil mi? Arka arkaya dört tane imparatorluk gösterildi, krallıklar gösterildi. Aynı biçimde tekrarını görüyoruz. Sanki Rab aynı bir deneyi Daniel'e verdi. Ama bu sefer dişli bir tek heykel ama arka arkaya dört tane canavar. Evet, bir burada büyük anlayış farkını görüyoruz. Bunları şimdi karşılaştırırsak, Daniel ikinci bölümde bir tek heykel, yedinci bölümde dört tane arka arkaya gelen canavar. İstoria olarak aynı ama bakış farklı. Bakış çok farklı. İkinci bölümde Rab Nebukadnezar'a konuşurdu ve bu dünya devletlerine tek bir heykel gibi gösterdi. Sanki insanlığın hali gittikçe daha iyi gidiyor. Sanki kültüre, politika, tarih ilerliyor. Yani sanki böyle bir sıra var. Yani tek bir heykel, tek bir krallık gibi gösterildi. Ama Daniel o krallıkları olduğu gibi görüyor. Bunlar birer canavardır. Bu kadar sivilizasyon, bu kadar güzel şeyleri görüyorsun. O kadar şanlı krallıklar nasıl meydana geldiğini şaşıyorsun. Ve ama bunlara bakarken hayran kalıyorsun. Bu kadar büyük arşitektura, bu kadar güzel saraylar, binalar, piramitler yapıldı. Ve diyorsun aşk olsun ne kadar büyük bir kralıydı. İnsana iyi geliyor bu şeyleri görünce. Sanki bu imparatorluktan büyük bir şanın şöhreti ve şerefi var. Ama Daniel bu paranın bir yüzünü görüyor. Hayır öyle değil diyor. Bunlar hepsi birer canavardır. Mesela düşünürseniz gidiyorsun Egipt'e. O kadar kocaman piramitler var. Dünyanın yani en büyük harikasıydı bugüne kadar. Hiçbir insan bunları yapamıyor. Ve diyorsun ne kadar büyük bir krallık idi, ne kadar bir halk idi, yani ne kadar büyük bir yani sivilizasyon diyelim. Ama Daniel diyor ki hayır öyle değil. Bunlar birer canavar. Canavar derken yani bunları yapmak için bunlar vatandaşların etini yersin sanki. Vatandaşlarını bütün olarak soyarsın. Köle durumuna sokarsın. Ve Daniel'in bakışı bu. Daniel artık daha yaşlı bir adam olarak bu anlayışa geliyor. Hayır, bunlar sadece birer canavar. Amaçları kötü. Evet, ve şimdi daha detaylı bakıyoruz bu canavarlara. Birincisi diyor, birinci yaratık aslana benziyordu. Ama nasıl bir aslan? Aslanın kartal kanatları var. Ben bakarken kanatları koparıldı. Canavar yerden kaldırıldı. İnsan gibi ayakları üzerinde durduruldu. Ona bir insan yüreği verildi. İkinci yaratık diyor bir ayıya benziyordu. Bir yanı üzerinde doğrulmuştu. Ağzında dişleri arasında üç kaburga kemiği vardı. Ona dediler ki hadi kalk yiyebildiğin kadar et ye. Üçüncü sonra baktım leoparda benzer bir başka yaratık gördüm leopard. Sırtında dört kuş kanadı vardı. Bu yaratığın dört başı vardı ve ona egemenlik verilmişti. Bu artık üçüncüsü. Dördüncüsü gene. Bundan sonraki gece görümlerimde korkunç, ürkütücü, çok güçlü dördüncü bir yaratık gördüm. Büyük demir dişleri vardı. Yiyip parçalıyor. Arta kalanı ayakları altında çiğniyor. Kendisinden önceki yaratıklara benzemiyordu. On boynuzu vardı. Demek bir, iki ve üçüncü canavar sanki yeryüzünde var olan bir hayvana benzettiriliyor. Ama dördüncüsüne gelince bir laf bulamıyor. Mesela olabilir de başka bir canavar, diyebilir de bir fil, bir slon, değil mi? Onlar da korkunç. Diyebilir de mesela krokodil bilmem ne. Ama bunu söylemiyor. Sanki bunun benzeri olmuyor. Anlatamıyor, çok farklı. Evet, şimdi sırayla bunları gözüne geçiriyoruz. Birincisi diyor, birincisi canavar, aslan. Bu, ikinci bölümde olduğu gibi Babil İmparatorluğunu gösteriyor. Nasıl o heykelde altından bir kafası vardı, şimdi bu da aslanı gösteriyor. Nasıl altın en değerli metal, aslan da hayvanların kralı biliyoruz. Babil kralları en şanlı, en şerefli krallarıydı. Ama bu aslanın aynı zamanda kanatları var. Havada uçan şerefli en hayvan hangisidir? Kartaldır. Ve böylelikle yeryüzünde ve gökteki en büyük şerefli hayvanlar birleşiyorsa. Ama ilginç bir şey oluyor. Bu kanatlar koparılıyor ve bu bir şey gösteriyor. Bugüne kadar dersin, ah onun kanatlarını keseceğim, ne demek bu? Onu alçaltıracağım, onun gururunu kıracağım. Öyle bir deyim var, öyle bir laf var değil mi? Kral Nebukadnezar'ın hayatında biz onu gördük. Daniel 4. bölümde aynısını da gördük. Rab, Kral Nebukadnezar'ı alçaltırmak için ona bir ruh hastalığı verdi, değil mi? Adam kendini inek sandı, 7 sene öyle yaşadı, kırda gezdi. Ama sonra Rab onu yeniden ayağa kaldırdı ve insan yürüye verdi. Şimdi aynısını Daniel bu videoda bu görümde tekrarlıyor. Bu kanatlar koparıldı ama bu aslana bir insan yüreğe verildi ve sanki ayaklar üzerinde durdu. Sanki Nebukadnezar biraz vahşilikten vazgeçti. Kral Nebukadnezar biraz bu canavarlıktan insanlığa geçti. Bir parça. Tam burada okuduğumuz gibi. Demek birinci canavar Babil İmparatorluğunu gösteriyor. Ve Daniel bunu anlıyor, kolay anlıyor. Çünkü o zaman yaşadı zaten. İkinci canavar diyor bir ayı. Bir ayı. Şimdi ayı bugün biraz bir maytapçı bir laf. Ama asıl bir ayının karşılarsan ne oluyor? Korkunç bir şey. Korkunç bir şey. Onlar 3 metre, 3,5 metre kadar büyük oluyor. Yani bu tabanı deliyor. Düşünmüyor musun? Öyle bir güç yani başka hayvanlarda pek bulunmuyor. Ve bu canavar aynı ikinci bölümde bu gümüşten olan parça aynı krallığı gösteriyor. Ve Medler ve Persler yani iki halkın birleşmesiyle bir araya gelen bir krallık. Ve bugünkü İranlılar imparatorluğu. Evet, Daniel yaşlı iken bu peygamberlik sözü zaten gerçekleşti. Biz okuduk ya bu olay ne vakit bir el çıktı 4. bölümde. Mene teker ifasını yazdı. Ve böylelikle tam o gecede ne oldu? O gecede bu kral Belşazar öldü. Ve bu da Babil İmparatorluğu'nun son kralıydı. Ondan sonra bu peygamberlik gerçekleşti. Medler ve Persler başa geçti. Onlar kendi krallıklarını, imparatorluğunu kurdular. Necaz diyor ki, bu ayının ağzında 3 tane kaburga var. Kaburga ne demek? Etine sığmış artık, yani sadece kemik kalmış. Yedi artık. Doymuş karnını. Sanki kocaman bir hayvan yedi. Sadece 3 tane kemik gösteriyor. Evet, ve bu anlattırıyor ki, nasıl bu İranlıların, Medler ve Perslerin imparatorluğu, o zamanki 3 büyük devleti ele geçirdi. Lidya diye bir devlet vardı, bugün Türkiye'de. Mısır ve Babil'i. Onları yedi. Sanki 3 tane kaburga kaldı. Kemik kaldı. Başka hiçbir şey yok. Ama ona bir şey deniliyor. Yiyebildiğin kadar ye. Ve bunu tarihte görüyoruz. Bu imparatorluk, İranlıların imparatorluğu öyle bir devletiydi. Hep daha fazla toprak istediler. Bu İranlılar gittikçe daha fazla istediler. Ve yüzlerce sene özellikle Greklerle Gırtsa ile savaş yaptılar. Hatta Atina'yı yaktılar. Tamamen ve böylelikle görüyoruz daha çok istiyorlar. Demek ikinci canavarın özelliği nedir? Açlık. Daha fazla kontrol etmek. Üçüncüsü diyor bir leopard. Üçüncüsü bir leopard. Ama bu leopardın diyor 4 tane kafası vardı ve 4 tane kanadı vardı. Evet bu tabii ki Daniel 2. bölümdeki bel ve başaklara tunçtan, bakırdan olan yani metalin karşılığıdır. Üçüncü imparatorluğu, krallığı gösteriyor. Leopard dünyanın en hızlı hayvanı. Biliyor musunuz? Bir leopard ne kadar çabuk koşabilir? Saatte 120 kilometre yapıyor. Ve araba zor yetişiyor ona. Yetmiyor bu. Daniel bu leopardın da 4 tane kanadı veriyor. Hepten daha hızlı. Yani hem bir kuş kadar hızlı hem bir yani leopard kadar hızlı. Demek ki bu imparatorluğun özelliği çok hızlı yayılmasıdır. Ve tabii ki geçen hafta gördüğümüz gibi 3. imparatorluk bu Greklerin imparatorluğu. Büyük İskender, Alexander Veliki. Değil mi? Genç bir adam. Daha 30 yaşında yok. Düşünmüyor musunuz? 13 senede o zamanki bütün dünyayı ele geçirdi. Gırtsa'dan Hindistan'a kadar, Mısır'a kadar her şeyi ele geçirdi. Ve en sonunda Hindistan'ı da ele geçirdikten sonra ki ağlamaya başladı. Devlet kalmadı hangisini yenelim. Evet, Büyük İskender, Alexander Veliki böyle. Hem de diyor, 4 tane kafası vardı bu leopard. Ve bu gösteriyor ki, Alexander Veliki o kadar genç yaşta öldü ki, hiç hazırlık yapmadı, ondan sonra ne olacak? Ve onun ölümünden sonra, onun 4 generalları aralarında kavga yapmaya, savaş yapmaya başladılar. Ve en sonunda onun imparatorluğu 4 parça oldu. Evet, bu şeyler belki enteresan ama değil o kadar. Çünkü biz bunları bir parça geçen hafta 2. bölümde okurken, anladık. Ama şimdi bugün Daniel 4. canavara gelince, yani biz biliyoruz bunlar Romalılardı, oraya gelince daha çok detaylar veriyor. Ve şimdi buna daha fazla dikkat edeceğiz. Okuduğumuz gibi 4. canavar hiçbir hayvana benzemiyor. Çok farklıdır. Nasıl Daniel 2. bölümde bu son imparatorluk demirden idi, bu canavarın da dişleri demirdendir. Ya bir ayın dişleri yetmiyor. Daha da sert. Daha da korkunç. Daha da kırıcı. O kadar sert hiçbir metal bile yok. Yani o kadar bir düşünemiyoruz. Evet. Daniel aynı nokta üzerinde duruyor. Yani bu krallık bambaşka. Hiçbir şeye benzemiyor. Anlatamazsın. Söz bulamıyor. Bu krallık için, bu imparatorlar için. Evet. Hatta diyor ki, bu yaratığın kafasında 10 tane boynuz var. Ve boynuz biliyoruz her zaman güç, kuvvet için ve tabii ki krallar için ya da krallıklar için bir semboldür. Biraz düşünmüş olursanız, 10 tane kral, o büyük bir şey mi? Ya öbür imparatorlukların, Greklerin ya da Babil İmparatorluğu, onların 10 tane kralı olmadı mı? Niçin bunu özellikle bunun üzerinde duruyor? Ama ben düşünüyorum, bunlar tek individüel krallar değil, bunlar 10 tane imparatorluk gibi. Sanki bir imparatorluk oluyor 10 tane imparatorluk. Onu istiyor göstersin. Yani bu imparatorluk o kadar güçlü, biçim değişiyor, 10 tane oluyor. Evet, bir biçimden başka bir biçime geçecek. Ve biz geçen hafta da okuduğumuz gibi anlıyoruz bu Roma'dır, Rim. Ve herkes, hemen hemen bütün komentatörler burada birleşiyor. Ve diyorlar ki Daniel'in gördüğü 4. metal ve 4. yaratık, 4. canavar Roma'dır. Ama tarih boyunca sorarsan Roma nerededir, Roma nedir, değişik değişik cevaplar alacak. Evet, ilk önce İsa Mesih'in zamanındaki Roma çok kolay. Bir imparatorluk, Stolitsası Rim, bugünkü İtalya'nın başkenti. Ama sonra o ikiye bölündü. Tamam mı? Birincisi 5. yüzyılda Germanlara düştü, yok oldu. O zaman bunun yani batı, Zapata tarafı yok oldu. Ve doğu tarafı kaldı. Ve o zamanki onun başkenti Bizans, Konstantinopel. Roma dersen gösterirler, bu Konstantinopel, bugünkü İstanbul. Ama o da düştü. 1453 senesinde Türkler onu ele geçirdi. Fatih Sultan Mehmet biliyorsunuz. Ve ne oldu? Konstantinopel yok oldu, Roma sanki yok oldu, ikinci Roma yok oldu. Ve orası artık bir Müslüman devleti oldu. Ama o zaman ne oldu? Bu zaman içinde, yani 5. vekten 15. veke kadar ne oldu? O zaman içinde Roma başka bir anlam kazandı. Ve kişiye sorarsan Roma nerede? Dediler ki papalık sistem. Katolik kilise bir devlet gibi oldu. Bir imparatorluk gibi oldu. O kadar güçlü oldu ki papa her bir imparatorun, her bir kralın üzerindeydi. Hatta papa bile izin verdi, kral tahta geçsin. Papanın izini olmadan hiçbir kral, kral olamazdı. Ve böylelikle diyorsun, nerede bu Roma? Nerede bu? Yani 4. canavar anlıyoruz. Katolik kilisesi. Ve ondan sonra gene anlam değişti. Çünkü onların da gücü azaldı. Ondan sonra Ruslaklar dedi ki Moskova 3. Roma'dır. Yani İstanbul'dan sonra, Konstantinopel'den sonra Roma Moskova oldu. Biz artık 3. Roma'dayız. Ve böylelikle hep devam ediyor. Yani 10 tane boynuz derken bunun biçimleri hep değişiyor. Ama aynı fikir, aynı canavardır. Bugünlere geldiğimiz zaman, geçen hafta anlattığımız gibi görüyorsunuz Roma nerede bugün? 1953 senesinde 6 devlet bir araya geldiler ve aynı Rim, Roma kasabasında bir antlaşma imzaladılar ve bu bugünkü Avrupa Birliği'dir, Avrupa Eski Sözlüğü. Tamam, bugün Roma Avrupa Birliği'dir, onun devamıdır. Ve son hali, biz onu geçen hafta okuduk, burada da o durmayacak. Onu kopya etmeye çalışıyorlar şimdi. Amerika'da bir birlik oluyor, Afrika'da ve Asya'da nasıl bugün biz Avrupa Birliği'nin içinde hareketleri görüyoruz. Aynı işler kopya ediliyor bütün dünyada. 6 tane büyük blok olacak ve en sonunda bu 6 blok da birleşecek tek bir dünya hükümetinin altında. Ve bu tek dünya hükümeti, bu olacak son hali artık Roma'nın son hali. Demek ki Daniel'in zamanından, İsa'nın zamanından yani bu tek dünya hükümeti olana kadar bütün bu peygamberlik, bu 4. canavar Roma gösteriyor. Evet, bu aslında iyi bir haber değil. Daniel Allah'tan iyi haber bekledi. Çünkü ona sordu, Rab ne zamana kadar biz bu çekileri çekiyoruz? Bu yabancı imparatorluğun altında eziliyoruz. Ve Rab diyor ki, işler iyi gideceğine kötü gidecek. Metallar gittikçe daha sert olacak 2. bölümde. 7. bölümde canavarlar gittikçe daha fena olacak. Sen benden teselli bekliyorsun ama teselli yok. Evet, Daniel'in gördüğü bileni bu da bir testseydi. Çok fena. Ama Rab sadece bir tarih dersi vermiyor. Şimdi devam ediyoruz okumaya. Ve Daniel başka bir şey gördü. Sene bütün değişiyor. Yok artık canavarlar, yok deniz. Artık Daniel göke bakıyor. Ve o da bir şeyler görüyor. Sesleyin. Daniel 7 ayet 9 ve sonra 13'ten 14'e kadar. Ben bakarken tahtlar, kral iskemleler kuruldu. Eskiden beri var olan yerine oturdu. Onun giysileri kar gibi beyaz, başındaki saçlar yün gibi apakidi. Tahtı alev alev, tekerlekleri kızgın ateş gibiydi. Onun önünden ateşten bir ırmak çıkıp akıyordu. Binlerce binler ona hizmet ediyor. On binlerce on binler önünde duruyordu. Mahkeme kuruldu, kitaplar açıldı. Daniel ne görüyor? Ne görüyor? Artık bu kötü haberden sonra iyi bir haber görüyor. Bu tahtlar, bu kral iskemliler kurulunca bu ne demek oluyor? Biz bugün kral sadece rast gibi düşünüyoruz ama kralın aynı zaman eskiden bir mahkeme gücü var. Yani dava yürütme gücü var. Ve aynısını bugün görüyoruz. Artık davalama zamanı gelmiştir. Artık Allah susmayacak. Allah'ın artık karşılığı olacak. Ne diyor? Tahtlar kuruldu. Sanki hizmetçiler hazırlık yapıyor. Artık sıdyalar gelsin. Sıdyalar şimdi oturacak. Ciddi bir şey. Sıdya geldi mi? Sen maytap yapmıyorsun. Ve ne diyor? Onun durumunu anlattırıyor. Allah'ı diyor, eskiden beri var olan kim o? Elbette Allah'ın kendisi. Rabbin kendisi. Giysileri kar gibi beyaz. Yani onda hiçbir leke yok. Hiçbir böyle falsiflik yok. Hiçbir günah yok. Hiç böyle günaha göz yummak yok. Saçlar bütün beyaz idi. Bu hikmet gösteriyor. Bilgi, anlayış gösteriyor. Başka sıdyalar, başka hakimler belki yanlışlık yapabilir ama bu yanlışlık yapamaz. Çünkü o kadar bilgilidir. Önünde ateş gibi bir ırmak çıkıyor. Ateş ırmağı. Yani ona kolay kolay yaklaşamazsın. En büyük krallar bile, imparatorlar bile onun önünde susacak. Mahkeme kuruldu, kitaplar açıldı. Kitaplar anlıyoruz değil mi? Her şey meydana çıkacak şimdi. Güzel bir şey. Daniel sanki bir nefes alıyor. Ama iş burada bitmiyor. Daha güzel bir şey oldu. Devam ediyoruz. Gece görümlerimde insan oğluna benzer birinin göğün bulutlarıyla geldiğini gördüm. Yani insana benzer bir kişi bulutlarla bu senenin içine geliyor. Bulutlarla sanki kalkıyor göke. Eskiden beri var olan yanına doğru ilerledi. Onun önüne getirildi. Ona, yani bu insan oğluna benzer kişi, egemenlik, yücelik ve krallık verildi. Bütün halklar, uluslar ve her dilden insan ona tapındı. Egemenliği hiç bitmeyecek. Sonsuz bir egemenlik. Krallığı hiç yıkılmayacak bir krallıktı. Burada görmüyoruz sadece mahkeme, davalama. Başka bir şey var. Hayır, Allah da bir krallık kuracak. Sanmayın sadece bu canavarlar var. Şimdi bir kişi ve öyle bir krallık kuracak diyor, hiç bitmeyecek, sonsuz, hiç yıkılmayacak. Değil mi? Daha önceki canavarlar birbirlerini yerdiler. Birbirlerinin imparatorluklarını yıkardılar. Ama bu sanki beşinci, değil mi? Dört tane gördük. Ama beşinci şimdi diyor, hiç yıkılmayacak. Ve tabii ki kim İncil'i biraz biliyor, hemen bu sene anlıyor değil mi? Bu insanoğlu kim? Bu insanoğlu nasıl bu duruma geldi? Elbette biz burada İsa'nın yükselişinin, yani o sahnenin ikinci yarısını okuyoruz sanki, değil mi? Apostolların işlerinde 1:9 görüyoruz. İsa'nın yeryüzündeki son hareket neydi? O da yazıyor. Bu sözleri söyledikten sonra onların, yani öğrencilerin gözlerinin önünde yukarı kaldırıldı. Kim? İsa Mesih, değil mi? Bir bulut onu aldı ve onların gözlerinden uzaklaştırdı. Artık İsa oraya kadar. Bir daha kimse onu görmedi yeryüzünde. Ve ben yeni imanlıyken hep merak ettim. Ya sonra ne oldu? Bilmiyorum, siz öyle hiç merak ettiniz mi? Hep böyle bir soru var. İyi de İsa şimdi bulutlardan göke gitti. Sonra ne oldu? Niçin bunu yaptı? Yeryüzünde kalıcı daha iyi olmayacak. Bir bulut onu aldı ve onların gözlerinden uzaklaştırdı. Ve şimdi Daniel 7. bölümde İsa gelmezden önce 550 sene önce bile okuyoruz onun devamını. O bulut diyor Allah'ın yanına gitti ve o zaman İsa'ya bu krallık verildi. egemenlik, yücelik ve krallık verildi ve bu sonsuz bir egemenlik hiç yıkılmayacak bir krallıktı. Daniel gördü İsa Mesih'in yükselişinin devamını. Biz apostollar mesela aşağıdan baktılar ama Daniel sanki yukarıdan bakıyor. Evet. Ve ona bir laf yakıştırdı. Ne diyor? İnsan oğluna benzer bir insan oğlu. İnsan oğlu. İnsan oğlu aslında sadece insan demektir. İnsan oğlu eramlı insan. Ama aynı zamanda Yahudiler için bu peygamberlik sözü okuduktan sonra bu laf başka bir anlam kazandı. İnsan oğlu, aha o insan oğlu mu? Açan Daniel 7. bölümde geçiyor. Onu mu konuşuyorsun? İnsan oğlu açan Allah'ın tahtının önüne geliyor bulutlarla. Onu mu konuşuyorsun? İnsan oğlu açan Rab ona sonsuz bir krallık veriyor. Onu mu demek istiyorsun? Evet. İnsan oğlu. Ve kim İncil'i okuduysa hemen anlayacak bu insan oğlu kimdir? Çünkü İsa Mesih bu lafı hep kendisi için kullandı, değil mi? Demedi ben. İsa çok az ben dedi. Ve çoğu vakit ne söz kullandı? İnsan oğlu. Ve ben kafamı karıştırdım. Bu söz biraz banal mı değil mi? Hepimiz insan oğlu değil miyiz? Yani İsa niçin bu lafı kullanıyor? Biz mesela imansızlardan tartışıyor. İsa Allah'tı. Nasıl Allah'tı? Açan kendisi insan oğlu diyor. Ve en çok sevdiği laf insan oğludur. Nasıl diyorsun Allah? Böylelikle eski antlaşmaya karıştırdık mı? Daniel 7. bölüme geldik mi? Anlıyoruz. Bu insanoğlu o adamdır. Hani Allah'ın önüne geliyor ve ona sonsuz bir krallık veriliyor. Değil mi? İsa dedi ki mesela insanoğlu hep günün efendisidir. Kim? Kendisi. İnsanoğlunun fırsatı var yeryüzünde günahları affetsin. Kim? Sen mi? Ben mi? Hayır. Sadece o insanoğlu. Daniel 7. Değil mi? İnsanoğlu onlara teslim edilecek ve çok acı çekecek. Çok enteresan bir söz. Hem büyük bir kraldır, insanoğlu benim diyor, sonsuz bir krallık ona verildi, hem de diyor, insanlara teslim edilecek ve çok acı çekiyor. Nasıl? Açan büyük kralsın, nasıl buna izin veriyorsun? Evet, İsa Mesih bir benzetme anlatırdı Luka 19. bölümde, ayet 12'den 15'e kadar ve öyle anlattırıyor. Soylu bir adam uzak bir memlekete gitmiş, orada krallığını alsın. Kim bu soylu adam? Nerede bu memleket? İsa Mesih diyor, ben göke gideceğim orada krallığımı almak için. Sonra da döneceğiydi. Ama adamın vatandaşları ondan azetmemişler. Onun peşinden haberciler gönderip ağlaştılar. Biz bu adamı istemiyoruz bizi gütsün diye. Ama adam krallığını almış, memleketine dönünce o hizmetçilerini yanına çağırtmış, hesaplaşmış. İsa Mesih diyor ki, bu adam benzetmede krallığını almış. Ne istiyor söylesin? Ben de krallığımı alacağım. Bakmayın, ben burada yeryüzünde doğruyum ama ben bu krallığımı alacağım. Demek şimdi çok iyi bir haber. Kötü bir haber iken bu dört canavar meselesi. Şimdi iyi bir haber var. Allah da bir krallık kuracak. Ama Daniel'in görümü, videniyesi daha bitmedi. Son ayette okuduğumuz sanki bir çelişki var. Kral acı çekecek. Nasıl? Ama şimdi Daniel devam ediyor. Son okuduğumuz ayette dedi ki bu dördüncü canavarın kafasında 10 tane boynuz vardı. 10 tane krallık vardı. Ve devam ediyor. Ben gözüme dikmiş boynuzlara bakarken onların arasından daha küçük başka bir boynuz çıktı. İlk boynuzlardan üçü onun önünde sıkıldı. Bu boynuzun insan gibi gözleri, böbürlenen bir ağzı vardı. Yani gururlanan, çok böyle gururlu laflar yapan bir ağzı vardı. Boynuzun söylediği övüngen sözleri duyunca baktım. Yaratık gözümün önünde öldürüldü. Bedeni kızgın ateşe atıldı, yok oldu. Daniel görüyor, nasıl bu dördüncü canavar yok oldu. Demek Allah bu dördüncü canavarı yakalayacak, yargılayacak, yok edecek. Ondan önce küçük boynuz var. Ondan önce bir başka olay var. Şimdi Daniel rahat bırakmıyor. Bir şeyler gördü ama anlamıyor. Şimdi bunun anlamını ulaşıyor, anlasın. Ben Daniel'e gelince ruhum diyor üzüntüyle sarsıldı. Ayet 15. Gördüğüm görümler beni ürküttü. Ne de? Daniel ne görmüş de rahatsız oldu. Eğer sadece dünyanın imparatorlukları olsaydı bu kadar yeni bir şey değil. Onu zaten 50 sene önce görmüştü. Değil sadece bu. Değil sadece krallıkların gelip gelmesi. O hep var ya. Ama başka bir şey var. Ayet 20. Bunun yanı sıra başındaki 10 boynuzundan sonra çıkan öbür boynuzun ne olduğunu da öğrenmek istedim. Merak ediyorum. Bu küçük boynuz ne demek oluyor? Bu boynuzun önünden 3 boynuz düşmüştü. Sanki ötekilerden daha iriceydi. Daha büyümeye başladı. Gözleri ve böbürlenen yani havalanan bir ağzı vardı. Ben baktığım sırada bu boynuz kutsallarla savaşıyor ve onları yeniyordu. Şimdi 7. bölümün aslında yeni haber, hani 2. bölümde yoktu. Bunu burada görüyoruz. Tamam, anladık. 4. canavar yakalanacak, yargılanacak, yok olacak. Ama o zamana kadar bu küçük boynuz işini görüyor. Ve ne yapıyor? Çok havalanıyor, çok gururlu şeyler söylüyor. Ben. Rus diyor, en kötüsü kutsallarla savaşıyordu, onları yeniyordu. Nasıl? Bunu bir kere anlayalım. Nasıl Allah buna izin verecek? Kutsalları diyor, yeniyordu. İşte bu sanki videonun bütün dersi burada. Asıl haberi burada. Bir tarafta Allah kendi krallığını kuracak diyor. Hem de onun kutsalları o krallara miras alacaklar. Ama hem de sanki Realnos'ta onu görmüyoruz. Bambaşka. O boynuz onları yeniyor. Hangisi şimdi? Daniel bunu görünce şaşmışka. Bunu bir araya getiremedi, bağlaştıramadı. Hem diyorsun krallık sürecek bu insanoğlu. Hem de onun adamları her gün ezilecek, eziyet görecekti, baskı görecekti. Nasıl olacak? Devam ediyoruz. Ayet 24 ve 25. 10 boynuz bu krallıktan çıkacak 10 kraldır. Bunlardan sonra öncekilerden farklı bir başka kral ortaya çıkıp 3 kralı tahtlarından indirecek. Yüceler yücesini kötüleyen sözler söyleyecek. Bu adam hani çok güçlü olmaya başlıyor. Bu adam diyor, öyle laflar yapacak, Allah'a küfür ediyor. Durma dakika, Allah'a küfür ediyor. Nasıl küfür ediyor? Ben Allah'tan daha büyüküm. Ben yapacağım. Evet, onun kutsallarına baskı yapacak. Bakın, Allah'ın kutsallarına diyor, imanlılara baskı yapacak. Belirlenen zamanları, yasaları değiştirmeye amaçlayacak. Sanki bu adam o kadar havalı, o kadar gururlu, diyecek ki Allah karar veren benim gücüm var o kararı bozayım. Benim sözüm geçiyor Allah'ın sözü diye. Kutsallar 3,5 yıl için eline teslim edilecekler. Bunu şunu iyice çiğneyelim. 3,5 sene diyor Allah izin verecek kendi imanlıları. Açan onlara suç yok. Onlar uğraşıyor iyi olanı doğru olanı yapmaya. Rab diyor izin verecek 3,5 sene baskı yapsınlar öldürsünler. Rabbimiz izin veriyor, kendisine iman edenler yenilsinler, baskı görsünler, hatta öldürülsünler. Ve bunu kabul etmek istemeyen çok imanlılar var bugünlerde. Bugünlerde öyle bir hava çıktı evangelist kiliselerin arasında. Hayır, zaferli hayat. Biz bir zaferli hayat yaşayacağız. Sen kralın kızanı değil misin? Sen kralın evladı değil misin? O zaman sana sağlık yakışıyor. O zaman sana bol para yakışıyor. Çünkü Allah'ın evladısın, öyle değil mi? Zaferli hayat. Hangi kitabı alırsan ve birçok vaazları seslersin, bunu işiteceğim bugün. Ama aldanma. Dediğim gibi, Daniel'in söylediği sözleri kabul etmek istemeyen imanlılar, o günler için hazır olmayacak. Ne zaman onlara baskı gelecek, onlar düşecekler. Kendi canını kurtarmak için İsa'nın yüzünü tükürecekler. Nasıl Roma İmparatorluğu'nda oldu. Çabucak düşecekler. Benim bütün uğraştığım Bulgaristan'daki imanlıları o günler için hazırlamaktı. Çünkü bu günler gelecek, kaçamayacağız. Hazır olun. İsa'nın zamanından beri, bugüne kadar, Rab'bin gerçek kilisesi konuşuyor değil Hristiyanlık. Ama asıl imanlılar her zaman baskı gördü. Her zaman eziyet çektiler. Her zaman kovuldular. 3,5 sene diyoruz. 3,5 sene sembolik bir zaman. Ve nerede eski antlaşmada, yeni antlaşmada 3,5 sene bu söz geçerse bilin ki bu İsa'nın birinci gelişinden ikinci gelişine kadar bütün bu zamanı kapsıyor. 3,5 sene budur. Yani bugünkü senelere çevirirsen yakın 2000 sene geçti ama daha bu 3,5 senenin içindeyiz. Daha 3,5 sene içindeyiz. Daha bugüne kadar bu küçük boynuz diyor işini görüyor. Evet imanlılara baskı yapacaktır. Çoğu imanlılar bu ayetleri okurken sanıyorlar ki bu küçük boynuz Antihrist denilen bir süper diktatördür ve bu adam dünyanın sonunda meydana çıkacak. O zamana kadar rahatız. Diyorlar ki bu olacak, daha olmadı. Golyam script, büyük sıkıntı zaman diye bir laf yapıyorlar. Ah, o büyük baskı geldi mi böyle olacak. Bence bu çok yanlış bir anlayış. Bu şeytanın bir taktikasıdır. İmanlılar kendilerini hazırlamasınlar. Ve ne zaman baskı gelirse o zaman geç olacak. Çünkü hazırlık yapmamışlar. İmanlılar börsük börsük duracaklar, bakacak, aa bu mu? Ben beklerdim zaferli hayat. Ben beklerdim rahat hayat açan Allah'ın evladıyız. Geç oldu. 2. Petrus 4.1 şöyle diyor. Madem Mesih de bedence bizim için çeki çekti, siz de kendi kendinizi bu aynı düşünceyle silahlandırın. Bu sabah Rabbin sofrasında yaptık. İsa Mesih'in acılarını hatırladık bir parça. Ama Petrus diyor ki, İsa nasıl acı çekti, ne sanıyorsun sen çekmeyecek mi? Bu da biraz bir logikasızlık yok mu? O çekti ki sen kurtulasan ama ben bey gibi uzanacağım, keyif çatacağım, öyle mi? Hayır diyor Petrus. Hayır. Madem Mesih bedenci çeki çekti, siz de kendi kendinizi aynı düşünceye alıştırın ve diyor silahlandırın. Çünkü kim bedenci çeki çekerse o kişi günahtan kopmuştur. Bakın acı çekmeye hazır olmak diyor bir silahtır. Bulun kendinizi bir silah. O da nedir? Ben acı çekeceğim bu düşünce. Evet. Ben de inanıyorum bir antihrist gelecek. Değil gelmeyecek. Ama bu laf okuduğumuz ayetle daha geniştir. Nasıl Yuhanna 1. Yuhanna mektubunda açık açık diyor ki bugüne kadar 2000 sene önce çok antihristler meydana gelmiştir diyor. Demek bu söz daha büyük. Değil sadece tek bir kişi. Evet. Tarih içinde bu küçük boynuz değişik maskeler taktı. Şimdi vaktimiz yetmiyor, bu da uzun uzun anlattıralım. Ama bilesiniz ilk önce Romalı imparatorlar imanlıları baskı yaptı. Bizim çarşıda bir stadyon var. Rimski stadyon değil mi? Romalı bir eski bir stadyon. Lisa'da orada beygir yarışları yaptılar. Lisa'da gladiyatörler birbirlerini dövüşsünler. Eminim orada bile bizim kardeşlerimizi aslanların önünde attılar. Diri diri. Düşünemiyoruz değil mi? Tarih diyoruz. Tarih. Çok eskiden. Ya biz o durumda olsak, ya yeniden bu günler gelirse, küçük boynuz dediğimiz budur. Daha sonra başka bir maske taktı. Katolik papalar. Onlar gerçek imanlıları öldürdüler. Yüz binlerce. Ordularla. Yani gerçek imanlı kim gerçek İsa Mesih inancı yaşamak isteseydi yüz binlerce öldüler. Komünist diktatörler. Onlar küçük boynuz. Onlar kendini büyütürler. Değil mi? Kendini Allah yerine koydular. Müslüman şeyhler. Ne kadar değişik maskeler varsa küçük boynuz budur. Evet ama iyi bir haber var. Okuduğumuz gibi mahkeme kurulacak. Daniel 7.26 mahkeme kurulacak. Onun egemenliğine son verilecek. Bütün, büsbütün yok edilecek. Eskiden beri var olan yüceler yücesi gelip kutsalların lehine yargı verene dek bu böyle sürdü. Kutsalların krallığı alma zamanı geldi. Evet. Ne diyor? Bu durum ne kadar sürecek? Ne zaman yüceler yücesi, Allah'ın kendisi, kutsalların lehine, yani kutsallara hak verene kadar bu durum sürecek? Biz imanlılar hep bakıyoruz ondan önce bir kaçış yolu bulmaya, değil mi? Baskı geldi mi? Düşünüyoruz, ne yapacağız şimdi? Evet, imanlılar nasıl o korkunç baskıdan kurtulacak? Değil, birinci metot, silahlanıp düşmanları öldürmekle. Hayır, Rab bu yolu bizi açık bırakmadı. Ester kitabını okursak, eski ayrıntılaşmada, Yahudiler öyle yaptılar. Silahlandılar ve kendilerinin üzerinde yürüyen Yahudi düşmanlarını öldürdüler. Kendi kendini korumak. Ama Rab diyor ki, hayır siz böyle yapmıyorsunuz. Bu metotla, yani siz bu krallığı, benim krallığımı ayakta tutmayacaksınız. İkinci metot, değil de bütün dünyayı imana getirmekle. Birçok komentatörde öyle diyorlar. Hani biz şimdi Rab için çalıştık mı? Bütün dünya Hristiyanlaştırıldı mı? O zaman bu baskı duracak. Hayır. İsa bir laf yaptı. Acaba diyor insanoğlu yeryüzüne döndü mü iman bulacak mı? Ne demek istiyor? Kapı dardır ve hep dar kalacak. Onu bulanlar hep az kişi olacak. Hayır. Bu metotla baskıdan kaçamayız. Ama sadece Rab'bin mahkeme kurmasıyla. O bu baskılara son verecek. Bu konu hem Daniel'in kafasını karıştırdı hem de bizim kafamızı epeyce yani şaşırtabilir. Ne yani, hangisi şimdi? Allah'ın krallığı var mı yoksa daha sonra olacak mı? Bu tema imanların arasında çok büyük bir diskusya, çok büyük bir tartışma teması. Allah'ın krallığı dakikada var mı yoksa olacak mı? Bazı ayetlerde okuyoruz sanki olacakmış bir şey gibi, bazen okuyoruz sanki varmış gibi bir şey. Peki ikinci bir soru, eğer şimdi varsa niçin onu görmüyoruz? Nerede Allah'ın bu krallığı? Nerede diyebiliriz, ben kral, imansızlar benim vatandaşlarım, ben onları köle gibi ayırayacağım, öyle mi? Nerede bu Allah'ın krallığı? Değil mi? Pavlos kendisi Romalılar mektubunda yazdı ki, her gün kasaplık koyunlar gibi sayılıyoruz. Nerede krallık? Bunun hepsi boş fantaziyalar değil mi? Bunun hepsi boş fasafisolar değil mi? Bir takım ayetleri okuyorsunuz burada kendi kendinizi aldatmak için. Nerede senin krallığın? Ama dikkatlice okursayız bu tema çözülüyor. Cevap nerede? Daniel 7. bölümde hem insanoğlunun yani İsa Mesih'in kral olduğunu görüyoruz. Hem de kutsalların yani imanlıların kral olduğunu görüyoruz. İsa Mesih'in kralı ve kutsalların kralı. Yani imanlıların kralı. Ama dakikada biz bu iki olayın arasındayız. Birincisi oldu. İkincisi daha olmadı. İsa Mesih kral oldu. Biz daha kral olmadık. İsa Rab'dir ve kraldır. Ve şimdi bunu iyice öğrenmek lazım. Çünkü birçok yanlış öğretişler var. Diyorlar ki İsa daha kral olmadı. Yeryüzüne geldi mi o zaman kral olacak. Hayır, öyle değil. Nasıl İsa bu duruma geldi? Nasıl İsa kral oldu? Açıklama kitabında, Otomeni kitabında, 12. bölümde Yuhanna bir kadın görüyor, gebe, gökte. Aynı zamanda bir ejder görüyor, kırmızı bir drakon, bir ejder. Bu kadının önünde duruyor, bekliyor doğum yapsın, da hemen doğar doğmaz bu bebeği yutsun, yok etsin. Ama bu kadın doğum yapıyor ejdere, fırsat kalmıyor bebeği yutsun. Çünkü bu bebek Allah'ın katında yükseliyor. Ve tabii ki hemen görüyoruz nasıl her şey bir bağlanıyor değil mi? Daniel 7, İsa'nın hayatı ve bu da açıklama 12. bölüm. Bebek diyor Allah'ın katına yükseldi, götürüldü. Ondan sonra okuyoruz. Nasıl gökte bir savaş oluyor. Baş melek Mikail, onun ordularıyla, şeytanın ordularıyla savaşıyor. Ama bir anda şeytan kaybediyor ve gökten atılıyor. Atılıyor. Şeytan aşağı atıldı. Çünkü bu bebek yükseldi. Artık ikisinde yer yok gökte. O zamana kadar görüyoruz, aslında şeytan bir savcı gibi, bir prokuror gibi Allah'ın önüne çıkardı ve insanları suçlardı. Hakkı vardı bunu yapsın. Desin ki, bu mu senin adamın, bu mu senin imanın, bakmıyor mu ne yaptı? Şeytan böyle suçlardı. Ama bu bebek, İsa Mesih nasıl yeryüzünden göke kadar yükseldi, o zaman durum değişti. O zaman İsa kral oldu. Okuyoruz. Allah'ımızın kurtarması ve kuvveti ve krallığı işte şimdi oldu. Hemen bu olayın arkasından diyor ki onun krallığı şimdi oldu. Onun Mesih'in kuvveti işte şimdi oldu. Çünkü kardeşlerimizi kim suçlardı? Şeytan o dışarı atılmıştı. Ne vakit İsa şeytanı yendi, sebep oldu gökten atılsın. O zaman İsa bu krallığı aldı. Bunu artık kafamıza yazalım. İsa dakikada bunu yaptığına göre zaten kraldı. Evet. Bir gün sokakta hoca beni tuttu böyle mahallede ve başladı böyle ağzımı araştırmaya dedi. Şimdi dedi ki, sen biliyor musun şeytan neden ve nasıl cennetten kovuldu? Öyle bir giriş yaptı bana. O beklerdi ben deyim işte madem Adem ve Havva'ya, şeytan Adem ve Havva'ya secde kılmadı, Allah da onu cennetten attı. Öyle bir şey bekledi beni. Ama ben bunu, bu ayeti okudum. Açıklama 12. bölüm. İsa nasıl yükseldi? O zaman şeytan gökten atıldı. Tabii ki onun hoşuna gitmedi, beğenmedi. Ama gerçek budur. İsa Mesih dakikada kraldı, değil mi? O şimdiden kraldı, dil dünyanın sonunda dönünce kral olsun. Hayır, o şimdiden ipleri sanki kendi ellerinde tutuyor ve tarihi ayırıyor, historiye ayırıyor bugüne kadar. Evet, okuyoruz 1. Korintliler 5:25. Çünkü bütün düşmanları, konuşuyor İsa için, çünkü bütün düşmanları onun ayaklarının altına serilecek. O zamana kadar o lazım krallık sürsün. Anladınız mı? İsa diyor bütün düşmanlarını yenecek ama o zamana kadar o lazım krallık sürsün. Değil şimdi. Önce bütün düşmanlarını yensin, ondan sonra kral olsun. Hayır, tam tersi. O şimdiden kraldır. Onun altına hani bütün düşmanlar serilecek. Maalesef bugün öyle bir anlayış var. Allah'ın krallığı henüz yok ortada. İsa geldi mi düşmanlarını yenecek. O zaman İsa kral olacak. Bu korkunç bir şey. Eğer böyle düşünürsek bizim halimiz çok zayıf. Bizim bir garantimiz yok. Açan bizim kurtarıcımız bile daha kral olmadı. Bizi ne düşün? O zaman sanki bütün bu ayetler daha gerçekleşmiyor. Ama gerçek öyle değil. İsa'nın başka bir adı var. İsa da İnsanoğlu. Bir adı Davutoğlu. Yani Davud'un soyundan gelen bir kral. Ama aynı zamanda Davud'un hayatına bakarsanız o Davud önce mesedildi değil mi? Koyunlarına bakan bir çoban iken Peygamber Samuel geliyor onu mesediyor. Ve o andan aslında Allah'ın gözünde Davud kral olmaya başladı. Ama Realnos'ta bir çelişki var. Realnos'ta sanki o kral değil. Yok onun güzel rubaları, yok onun askerleri, yok onun bir sarayı, yok onun tacı. Hayır, o daha sıradan bir kişi. Ama ne oldu? Yavaş yavaş Davud bu duruma geldi. Her geçen gün Saul'un, o zamanki kralın durumu gittikçe zayıfladı. Ve Davud'un durumu gittikçe güçlendi. Ve en sonunda Samuel'in söz verdiği şey gerçekleşti. Evet, biz de krallık süreceğiz. Rab söyledi ki, ben krallığımı paylaşacağım. Ve şimdi biz bu iki olayın ortasındayız. Mesih krallığını almıştır ama imanlılar, kutsallar daha krallığını almamıştır. Ve Daniel diyor ki kutsallar bu krallığını alacaklar. Ama nasıl? Son olarak yeni antlaşmada açıklama 12-11'de tam bu olayın arkasında yazma dedi ki Mesih'in krallığı oldu artık. Tam bunun arkasında şöyle diyor. Onlar yani imanlılar, kutsallar kuzunun kanı ile ve kendi şahitlik sözleriyle onu yendiler, kendi canlarını da sevmediler, öyle ki ölümü bile göze aldılar. Tamam, İsa şeytanı yendi ama sen İsa gibi şeytanı yendin mi? Ne diyor? İmanlılar, kutsallar nasıl bu duruma gelecek? Bir, kuzunun kanı ile, iki, kendi şahitlik sözleri. Kuzunun kanı bu tarihte oldu. Biz bir şey yapamıyoruz. İsa Mesih kurban olmuştu. Evet, bu bizim yenmemizin, bizim kral olmamızın temeli budur. Buna dayanarak kral oluyoruz. Biz olmuyoruz yani kendi adımızda kral. Biz oluyoruz kuzunun yanında vezir gibi bir şey. Ama bunun arkasında diyor ki değil sadece Allah bir şey yapsın, sen de bir şey yapacaksın. Ne diyor? Kendi şahitlik sözleri. Şahitlik sözleri. Evet, Rab bunu bekliyor bizden. Biz bunu yaptık mı diyor, biz şeytanı yeneceğiz. Bizim bedenimiz ölse bile şeytanı yeneceğiz diyor. Onu diyor kendi şahitlik sözleriyle yendiler. Bu bizi kalıyor. Bugünlere bakıyorum herkes kendi hayatına çekiliyor. Var öyle. Hani insanların arasındaki kontaklar azalıyor. Eski gibi muhabbet azalıyor malum. Var ama gittikçe azalıyor. Herkes daha kendi kompüterin önünde, televizyonun önünde. Niçin? Hayat değişiyor. Biz sevmiyoruz artık şahitlik yapmayı. Rus eskiden çok kolaydı. Allahcağızımız böyle, Allahcağızımız şöyle. Bugün sana soruyor, hangi Allahcağız? Hangi yola tutundun? Sen kimi dayanarak Allah'a inanıyorsun? İsa mı muhabbet mi? Artık biz bir karar vermeliyiz. Şahitlik yapmak zorundayız. Bugünlerde birçok imanlı susuyor. Utanıyorlar, korkuyorlar. Ama Rab diyor ki, sen utanırsan yenemeyeceksin. Sen korkarsan yenemeyeceksin. Kendi canlarını da sevmediler, öyle ki ölümü bile göze aldılar. Belki Rab seni çağırmayacak, bu kadar büyük bir paha ödesin, bu kadar büyük bir fiyat ödesin. Ama her zaman acı olacak, her zaman zorluklar olacak. Ama sadece böyle bu şeytanı diyor, yenebiliriz. Rab sizinle olsun.